Ayrım 3.
Sayfa 29. Müfit tartışmanın Haldun'u kıracak biçim kazanmakta olduğunu fark etti. Arka çıkmak isteği içindeydi. Ama konuyu omurgasında yakalayacak bilgi ve deneyimi yoktu. Sadece cesaretiyle destek olabileceğini hissetti. Biraz da Suat'ın gözünü korkutan tavır içinde olmayı arzuladı. Azarlar gibi sesini yükseltti. Abartma. Suat Müfit'in müdahalesini ciddiye bile almadı. Gözlerini Haldun'un üzerinde yoğunlaştırdı. Gençliğinin verdiği cesaret ve iddialardan hiçbirini kullanmıyor, sadece bilgi ve deney zenginliğinin kendisine kazandırdığı güvenle konuşuyordu. Sömürünün egemen olduğu düzende siyasal ve kültürel tekelciliğe karşı savaşımı olmayan bir yaklaşım sonuç sağlamaz. Sizin sosyalist üslubunuzda bunu fark etmek mümkün olmadı. Haldun üzerine gelen salvoların içeriğinden ürktü. İleride daha ağır hücumlarla karşılaşması kaçınılmazdı. Önleyici gücü olmadığını anlamış ve işi yukarıdan bakışlı örselemelerinden birisiyle geçiştirmek istemişti. Benim bu yoldaki mücadelem sizin yaşınızdan fazla. Boş bir sözdü. Müfit çöküşü fark etmiş ve Haldun'a bir yiğitlik köprüsü uzatmıştı. Daha açık anlatmalısın. Haklısın. Haldun fırsatı kullanmak istedi. Geniş kapsamlı bir tartışma içinde duyarlı noktaların hatasını gizleyebileceğini düşündü. Etraflı bir tahlil yapıyormuş gibi geçmişin derinliklerinden günün ihtiyaçlarına uzanan bir tarih köprüsünü kullanmak istedi. Sesine dramatik bir nutuk havası verdi. Ekonomilerde krizler üretimin doğasından kaynaklanmaz. Sermayenin yarattığı anarşiden beslenir. Geçmişin sıkıntılarında bu gerçek yaşandı. Onun için Türkiye'nin yeni ve haysiyetli bir sosyalizme ihtiyacı var. Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin çöküşü hiç kuşku yok ki evrensel kurtuluşun umudu olma niteliğinde önemli yaraları açtı. Yani, enternasyonalist bilincin süreklilik kazanması için sosyalist mücadeleye kaldığımız yerden başlamak gerekir. Müfit Haldun'a yaranacak yeni bir fırsat daha bulmuştu. Bu müdahalesiyle hem Haldun'a güç kazandıracak bir atlama tahtası veriyor, hem de kendini meselelerin derinliğinde yeri olan insan gibi takdim etme fırsatı buluyordu. Bu fırsatı kaçırmak istemedi. Bıraktığınız yer, istenen atlamayı sağlayacak düzeyi yaratmamıştı. Daha yüksek ve doyurucu bir seviyeden başlamak gerekir. Haldun fırsatı hemen kullandı. Kendini daha rahatça at oynatabileceği bir alana çekti. Bunun için yeni insanın yaratılması gerekir. Bu insan hem sosyalizmin yeniden dirilişi hem de sonucu olacaktır. Sosyalizm, kapitalist toplumun içinde filizlenerek gelişecek ve büyüyecek. Bütün unsurlarıyla dal budak salacaktır. Herkesi hayrette bırakan bir sıçrayışla hedefe varılacaktır. Suat bu açıklamanın varacağı sonucu biliyordu ve Haldun'un bu noktaya ulaşmasının kolay olmadığını da fark etmişti. Küçük bir fiske vurmayı düşündü. Kapitalizmden sosyalizme geçiş ahenkli bir siyaset hareketidir, hırçın bir sıçrama değil. Bu siyasi hareket itaatkar bir geçiş süreciyle yavaş yavaş hedefe ulaşır. Çünkü sosyalizm ancak kapitalizmin zemininde işlemektedir. Kapitalist nefesin tükendiği noktada sadece sosyalizm rahat teneffüs edebilir. İstenen hayat o zaman başlar. Müfit bu kez daha mutlu heyecanlar hissetti. Suat'ı çocukluğunun ilk günlerindeki hırslı ve atik tavırlarıyla sevmiş, ailenin bu genç üyesinin ileri yıllarda herkesin hayret ve takdirle karşılayacağı biri olacağını fark etmişti. Bu kez yeğeninden yana tavır takılmak istedi. Suat'a arka çıkarken Haldun'un müşkül durumda kalışının lezzetini de tadıyordu. Bu kez köprüyü Suat'a uzattı. Ya komünizm? Onun seyrini bilen yok galiba. Suat dayısını kırmak istemiyordu. Tartışmanın en duyarlı noktasında konuşmalara müdahale etmiş ve sırası değilken komünizm tartışması açarak sosyalist dünyanın derinliğinde batırmaya niyetlendiği Haldun'u kurtarmıştı. Bu vakitsiz soruyu cevaplayıp geçiştirmek istedi. Komünizmde emeğin çelişkisi kalkar. Artık kol ve kafa emeği ayrımı olmaz. Devlet de ortadan kalkar. Geride sadece insanın ortaya çıkacağı bir düzenin tartışması vardır. Tekelleşen Türkiye'nin geçmişine bakın. Hayret verici bir inkar ve bağnazlık göreceksiniz. Müfit müdahalesinin yersiz olduğunu gördü. Duruma çare üretecek gücü yoktu. Sadece masadaki şişeyi değiştirdi. Hepsinin kadehlerini yeniledi. İlk kadehi Haldun'a uzattı. Senin mücadelen daima hatırlanacaktır. Suat'a kadehini uzatırken gözlerinin içine uzun uzun baktı. Eski dostunu korumak ihtiyacındaydı. yeğeninden şefaat talep eder gibi bakışlarına bir küçük istirham yerleştirdi. Haldun'u yorma, hatırım için üzme. Haldun kendisine yapılan iltifatı fırsat bilmiş ve bu konuyu aydınlığa kavuşturmak istemişti. 12 Mart'a kadar getirdiklerimizin gerisinde biraz şiddet kokan sert tavır vardı ama içeriğinde sosyalizmi bütün değerleriyle kavrayan bir olgunluk görülürdü. 12 Mart bunu bitirdi. 10 yıl içinde yaşananlara bakın. Yeniden bir mücadele için örgütlenmenin ne kadar zor olduğunu kimse fark etmedi. 12 Mart bunun yükünü hissettirmeden toplumun omuzlarına yükledi. Esefle Müfit'e döndü ve ekledi. Geldiğimiz noktaya bak. 12 Mart'ın biçtiği fidanlardan sonra oturup 24 Ocak kararlarını ilan ettik. 10 yılın muhasebesi budur. Suat düzeltti. Muhasalası demek daha doğrudur. Haldun'un kafasında henüz cevabını bulamadığı bir keskin soru vardı. Acaba 12 Mart'ın hiddeti hangi bileşkede yumuşamış ve çok kısa bir sürede 24 Ocak'taki bir liberal çağlanışla kendini kanıtlamak, daha doğrusu aklamak istemişti? Bu sorunun cevabını bulan adamı mücadelesinin önderi gibi görecek kadar merak içindeydi. Suat'ın önüne bırakacağı bu soruyla genç adamı ezmeyi düşündü. Muhasala derken neyi amaçladığınızı bilmiyorum. Sizin bileşke tarifiniz bizimkinden farklı ise dinlemek isterim. Suat kendinden emindi. Şimdi kısa fakat önemli birkaç tutamakla konuyu özetleyip Haldun'u bilmediği bir dünyanın merkezine itecekti. Türk burjuvazisi 100 yıldır emperyalistlerle bütünleşme stratejisini hedeflemiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Hazretleri'nin verdiği fırsatı kullanamadı. Çünkü komprador ekonomisine alıştırılmıştı. Ürktü ve sinik kaldı. Demokrat Parti'nin ilk yıllarında açılan kapıyı araladı ama girmeye korktu. CHP'nin hiddetli devlet yönetiminin korkusunu yüreğinden atamamıştı. Kadehini kaldırdı ve Haldun'un şerefine içermiş gibi davranıp hançerini sapladı. 24 Ocak kararları Türk burjuvazisine özlediği ortamı sağlamıştır. Çünkü emperyalistleşme ve bütünleşme hedefini yeniden benimsemenin zeminini ve cesaretini kazandırmıştır. Çok değil, 8 ay sonra beklediği güneş doğmuştur. Biraz alaycı bir dil tercih etti. Beklenen güneş 12 Eylül'dü. Geldi ve sosyalist sisteme yönelişi çökertti. Ekonomiye yeniden kapitalist ağırlık ve ivme kazandırdı. Böylece Türk finans kapitali emperyalistleşme hedefini yeniden gündeme getirdi. Özal'la birlikte Anadolu esnafı, yani orta boy ticaret burjuvazisi, tekelci burjuvaziye özendi. Buna isterseniz eklemlenmiştir diyebilirsiniz. Haldun bu tahlilden ürktü. Suat'ın aktardıkları doğruydu. Yıllar önce Cavidan da aynı şeyleri söylemiş ve doğru yolu kestiremediği latifesiyle Haldun'u biraz da hafife almıştı. Bu tahlil doğruydu ve Haldun yeni bir aydınlanma dönemine girmiş gibi ışıkların altında gözlerinin kamaştığını fark etmişti. Yıllar önce Cavidan'a karşı kullandığı savunmayı Suat'a karşı kullanıp tepkisini ölçmek istedi. Bu olsa olsa bir hevestir. Suat anlattıklarının kavranmadığı şüphesini taşımıyordu. Haldun'un söylediği her sözü en ince ayrıntısına kadar kavradığını fark etmişti. Ama kabul etmek istemeyen tavrında bir sert inat yaşanıyordu. Haldun örseleyemediğine karşı sert inatla karşı çıkıp kendine küçük ve serin fil dişi kuleler kurardı. Suat bu kulenin bir tanesini yıkmak istedi. Sanırım farkındasınız, Türk burjuvazisi uluslararası tekellerle ortaklıklara girerek dünyalaşıyor. Bu kaçınılmaz durumdur. Özal'ın getirdiği fırsat budur. Yarın ya da öbür gün Osmanlı Devleti'nin mirasını sahiplenerek emperyalistlerle birlikte bölgesel güç olmak isteyecektir. Mücadelesini verdiğiniz sosyalizmin karşısındaki en büyük tehlike budur. Suat, küreselleşmenin getirdiği yeni bir emperyalizm tarifi olduğunu görüyor ve Türkiye'nin yavaş yavaş bölgesel emperyalizmle dünyada güçlü bir ekonomik seviye kazanmak istediğini seziyordu. Haldun'a derinden baktı. Tekrar kadehini kaldırdı. Birkaç saniye selamlar gibi durdu ve ilk yudumunu aldı. Umarım gazeteniz bu özelliğinizi fark eden bir politika ile mesleki cesaretinizi birleştirebilir. Kadehini tekrar kaldırdı ve bu kez sonuna kadar içti. Çünkü kapitalizm sosyalizme gebedir. Ayağa kalktı. Haldun'un duyacağı kadar yumuşak bir fısıltı gibi hüküm verdi. Ve doğurmak üzeredir. Ve gizlediği hançeri sapladı. Eğer Cavidan Hanım gazeteyi kullanmanıza izin verirse. Şafak henüz sökmüştü. Etraf kızıl ışıkların kubbesinde aydınlanıyordu. Profesör verandaya çıkmış, siyah sessizliğin içindeki musikiyle şaşırmıştı. Bahçelerin tenhalığını kucaklayan, bu hiç duyulmamış musikinin geldiği yöne dönmüş merakla bekliyordu. Flüt sesi yavaş yavaş bahçeyi doldurdu. Sanki bir genç kız nefesi, ılık bir sabaha uyanışın hasretli seslerini bahçelerin en kuytu köşelerine cömert bir şefkatle gönderiyordu. Birden küçük mescidin bahçesinden ezan sesi duyuldu. Müezzin küçük minarenin şerefesine çıkmış ve sesinin duyulması için bütün gücüyle okumaya başlamıştı. Flüt sustu. Perize ayağa kalktı ve pencereye yanaştı. Profesör bahçeye indi. Meraklı adımlarla flüt sesinin geldiği komşu bahçeye doğru yürüdü. Beethoven'ın her namesi birdenbire derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bahçelerin ortasında yeni bir dünyaya açılışın heyecanı başlamıştı. Patikadan aşağı indi. Mescide geldiğinde ezan bitmişti. Genç müezzin görevini yerine getirmiş ve beklendiğinin sevinciyle bahçe duvarından atladığı gibi doğruca evinin yolunu tutmuştu. Profesör mescide girdi. Küçük bir kandil etrafı aydınlatıyordu. Sabah namazına gelmek isteyen olursa karanlıkta yolunu şaşırmasın diye her sabah bu kandil yakılıyor ve mescidi terk eden son müminin küçük üflemesiyle söndürülüyordu. Mescitte yağ kokusu vardı. Ortaya büyük bir halı yerleştirilmiş, geriye kalan boşluk küçük yere kilimleriyle kaplanmıştı. Profesör duvardaki üstad elinden çıkmış hatları okumaya başladı. Küçük ceviz çerçeveli bir hattın önüne gelince durdu. Işık yetersizdi, okumakta zorlanıyordu. Kandili asılı olduğu yerden alıp çerçeveye yaklaştırdı. Okuduğundan etkilendi. Olduğu yerde çöktü. Belli ki usta bir hattat, belki de hayatının hazin hikayesinden aldığı derste bir ilahi hükmü, bir insani nasihate dönüştürmüş ve bu küçük mescidin duvarına asmıştı. Profesör okuduktan sonra biraz düşündü. Sonra tekrar okudu. Günlük hayatın sıradan anlatımında birbirinden farkı yokmuş gibi benimsediğimiz ve kullandığımız kavramların derinliğinde insanı farklı kabullere götüren bir ilahi hüküm olduğunu hissetti. Kader başkadır, mukadderat başka. Yeniden ezan sesi duyuluyordu. Biraz evvel susan flüt, Beethoven'ın Belveli'li musikisini bir yana bırakmış, çok duygulu bir sesle sabah ezanını üflüyordu. Flüt, Hicaz'ın hüzünlü nameleriyle erken uyanmış bir adamın iç dünyasına aradığı sükuneti vermemiş, aksine ne olduğunun merakını tahrik etmişti. Bu tahrik, profesörü sakin sabahın serinliğinden alıp çok gerilerde kalmış bir terbiye dergahının sıcak koynuna götürdü. Mevlevi tekkesinde talime başladığı çocukluk günlerini hatırladı. Neylerin üflenmesi içinde fırtınalar estirmiş ve çocuk gönlünün tellerinde hassas bir tevekkül perdesi yaratmıştı. Yavaş yavaş sesin geldiği eve doğru yürüdü. Yaklaştıkça sesin yarattığı etki keskinleşiyordu. Flüt sesi, namelerin ahengini bir geniş orkestranın icrasındaki ihtişama döndürmüş ve sabahın serin vaktini büyüleyici bir güzellikle kutsallaştırmıştı. Bu ses artık tek nefesin üflediği pan kudreti değildi. Flüt sesi, kemanların, klarnetlerin, oboaların, piyanoların bütünleştiği bir Hicaz hengamesiyle kucaklaşmış ve yeni bir ezan senfonisi yaratmış gibiydi. Verandanın merdivenlerini çıkıp sesin geldiği tarafa yanaştı. Pencerenin derinliğinde genç kızın yüzü göründü. Sakin tavırlıydı, kendinden emindi. İstifini bozmadan kendisini dışarıdan seyredene bakıyor ve gözlerinin içi gülüyordu. Cesur bakışlarını değiştirmeden flütü üflemeye devam ediyordu. Profesör pencerenin pervazına dirseklerini dayadı. "Günaydın." Genç kız gene istifini bozmadı. Sonuna kadar devam etti. Bitince sordu. "Hangisini dinlemek istersiniz? Sabah ezanını mı, Beethoven'ı mı?" Profesör de istifini bozmadı. Bu böbürlü kızın tavrından hoşlanmıştı. "Üstünlük taslayan tavrınızdan hoşlandım. Belli ki mutluluk duyuyorsunuz." Kızın durgunluğundan yararlanıp biraz yüklenmek istedi. "Bu yukarıdan bakan tavır aslında cesaretinizin kaybolacağı endişesinden kaynaklanıyor. Sözlerinizde bu telaş var." Flütçü kız ummadığıyla karşılaşmış ama göstereceği her tereddüdün ardından çok şey kaybedeceğini hemen fark etmişti. "Siz de meraksız, heyecansız görünmeyi seçkin bir meziyet sanıyorsunuz aklınızca." Bu kez de Perize üzerine gitmeye kararlıydı. "İlk karşılaşmada bu kadar hoyrat davranan kimse görmedim." Kapıyı açıp profesörü içeriye aldı. Flütünü kutusuna yerleştirirken ziyaretçisinin davranışlarını da gözden kaçırmamaya özen gösteriyordu. Flüt kutusunu yerine koyarken misafirinin kendini rahat hisseden hareketlerinden etkilenmediğini göstermek istedi. Her şeyi inceden inceye planlayan hesapçı bir yanınız var. Profesör kendisini tanımadığına hükmettiği bir insanın evine ilk girişte bu kadar rahat olabileceğini hiç düşünmemişti. Şaşkınlık içinde kalmış ve bu yeni gözlemin getirdiği telaşlı davranışlarıyla dikkat çekmişti. Genç kız kendini tanıttı. Adım uzun ve söylenmesi zor. Doğduğum kasabada kızlara hep ikili üçlü isim koyma merakı varmış. En iyisi siz ilk ismimi kullanın, Perize deyin. Sözlerin arkasından hemen ilk vurucu cümlesini kullandı. Karşısındakini önce şaşırtmak, sonra yavaşça istediği alana çekmek ve orada güçlü bir tartışma zemini yaratmak istiyordu. Size kahve pişiriyorum. Şaşırtıcı anı bulunca eklemek gereğini duydu. Perize kırmızı altın demek. Doğduğumda saçlarım kırmızıya çalıyormuş. Babam çok sevinmiş. Perize deyip adımı koymuş. Karşısındakine hiç konuşma şansı vermemek için bütün fırsatları kullanıyordu. Perize'nin bir anlamı daha var. Şairlerin ilhamı demekmiş. İsmiyle ilgili bütün bildiklerini sıralamaya niyetliydi. Bir de kızıl kısrağımız var. Asıl heyecan duyduğu konuya gelmiş gibi hemen cümlesini tamamladı. O kızıl kısrağa Perize diyorum. Babam kızıl kız diyor. Profesör kendine söz sırası gelmiş gibi mutluydu. Babanız güzel isim takıyor demek. Perize silkelendi. Üzerine gitmeyip konuyu değiştirmek istedi. Yine de bir üstünlüğü olduğunu hissettirmeyi, açıkçası fark edilmesini arzuladı. Ben Perize'yi daha çok seviyorum. Profesör nihayet kendisine söz sırası geldiğini sanıp söyleyeceklerini bir çırpıda aktardı. Ben kendi payıma gerçeği daha yalın, daha sıcak bulup kabullendim. İsminizi hiç söylemeseniz de olurdu. Söyleyeceklerini ara verdi ve çarpıcı bir hüküm belirtir gibi konuştu. Perize güzel isim, size çok yakışmış. Artık profesör de sözlerinin sıralamasına tercihlerine göre yönlendirmeler yapabileceğini anlamıştı. Aynı tempoda devam etti. İlham sözcüğünde mana zordur, hatta dardır. İstenen bereketi bulmak güçtür. Şairler, besteciler ilhamı manaya dönüştürürken zorlanırlar. Şimdi gençler buna esin diyorlar. O daha güzel, hiç olmazsa serinletici bir sabah rüzgarı hissi alıyorsunuz. Perize'nin dikkatle dinlediğini görünce sustu. Bu güzel kızın merakını biraz daha tahrik etmek ve neredeyse sabırsız bir çığlık gibi soracağı ana kadar susmak istedi. Perize karşısındaydı ve şafağın kızılığında küçük bir alev topuydu. Profesör bu küçük alevi üfleyip söndürmek yerine körüklemek istedi. Perize'nin güzelliği burada işte. Duyar duymaz içinize heyecan doluyor. Velveleli bir isim. Sonra taze çıkmış ekmeği koklar gibi ekledi. Bir anlamı daha var. Perize taş fırında nar gibi pişirilmiş ekmek demektir. Dumanı üstünde bereket. Perize şaşırdı. Üstesinden geleceğini sandığı adamın hemen meselenin etrafını çeviren sakin ve kararlı halinden etkilendi. Cesaretinin sınırlandığını fark etti. Etkilendiğini gizlemek istiyordu. İşi şakaya vurup durumunu gözlerden uzak tutmak istedi. Adımın ne güzel anlamı varmış. Bana sevindiğim bir şeyi öğrettiniz. Yüzünde tebessüm belirdi. Pişirdiği kahveyi getirip önüne koydu. Sigara paketini ve kül tablasını masanın üzerinden misafirine doğru uzattı. Sesi duygulu hal aldı. Sizin isminiz? Profesör fincanı aldı. İlk yudumunu içti, yerine bıraktı. Sigara paketinden bir tane çıkarıp yaktı. Sonra kahvesinden bir yudum daha içti. Adını hemen söylemeye meraklı biri gibi davranmıyordu. Güzel bir kahve. Arkasından ekledi. Perize'nin bir anlamı daha var. Bence Perize'nin en güzel anlamı budur. Kızıl kısrakların bileğe dolanacak kadar uzatılmış yelelerine Perize denir. Şafağın erken söktüğü kış sabahına benzer. Perize bu böbürlü adamı eğer zamanında dizginleyemezse sonraki konuşmalarında ölçünün kaçabileceği endişesine kapıldı. Kaçırılmaması gereken zamanı avucuna yerleştirmek ve tutmak istiyordu. Cümlesini tamamlamaya fırsat vermeden yüklendi. Dolambaçlı yolları seviyorsunuz. Aşılması imkansız bir engel gibi görünmek belki de hoşunuza gidiyor. Gülerek bir durum hatırlatması yapmak istedi. Yoksa kendinizi erişilmez bir dev gibi mi görüyorsunuz? Profesörün dudak çizgileri gevşedi. Yüzünde küçük bir tebessüm belirdi. Bu tebessüm sevgiyle şefkatin, hayretiyle hoşlanmanın garip zamanda karşılaşmış senteziydi. Sevimli bir cüce gibi hoşlanmaya başladınız benden. Profesör sehpanın üzerindeki kitaba şöyle göz ucuyla bakmış ve araya bir kibrit kutusu sıkıştırıp dikkatini çeken sayfanın kolayca bulunmasını sağlamak istemişti. Elindeki sigarayı söndürdü, ayağa kalktı. Kahve içtiği fincanı ve kül tablasını alarak mutfağa yürüdü, tezgahın üzerine bıraktı. Perize yerinden kıpırdamıyor, yattığı yeri temizlemek isteyen bu tertipli iri kediyi gözlemekten zevk alıyordu. Profesör geri döndü. Yürüyüşünde o eski baştan savan tavır kaybolmuş, yerini takılması gereken saygı ve merak almıştı. Perize'nin önüne geldi, sehpadan aldığı kitabı gösterdi. Tatil için biraz iddialı bir seçim değil mi? Kitabı Perize'nin önündeki sehpaya koydu. Kitap epey hoyrat kullanılmış, yapraklarının uçları çeşitli yerlerden kıvrılmıştı. Özenli bir okuyucunun dikkatini çekmek ya da hatırlamak için de bazı cümlelerin altları çizilmişti. Perize'nin konuşmasına fırsat vermeden önemi saydığı bir cümleyi adeta ezberinden okuyuverdi. Bilimsel sosyalizmin siyaset olarak radikalleşmesi, proleterlerin sınıf bilincine kavuşmasını sağlayacak eğitimle başlar. Marx'ın keskin hükümlerinin sert bir dille tartışıldığı kitaptan bazı pasajlar daha okumak istiyordu. Perize'nin böyle meselelerle yakından ilgili olduğu izlenimi edinmemişti. Bir yanlışlığa meydan vermek istemiyordu. İşi tadında bırakıp kendini tanıdı. Adım Neylan. Mülkiye'de felsefe okuturum. Perize de kendini takdim etmek ihtiyacını duydu. Saygılı bir tavır içindeydi. Ben de konservatuarda piyano asistanıyım. Derin bir nefes aldı. İlave açıklamalarla durumunu netleştirmek istedi. Burada doktoramı hazırlıyorum. Neylan etkileyiciliğini sürdürmek istedi. İnsanın başkalarına bir şeyler öğretmesi ne güzel değil mi? Perize'ye baktı. Asıl hükmünü vermeye hazırlanıyordu. Bunu gözlerinizden okuyorum. Neylan nazik, biraz da babacan tavırla Perize'yi koluna takıp dış kapıya kadar götürdü. Kendi oturduğu eve doğru baktı. Konağın panjurları açılmış, balkona uzanan dallardaki çiçekler yepyeni bir görünüm kazanmıştı. Komşunuzum, arada bir ziyaretime gelin. Verandanın korkuluklarına kadar gelip evin görülebilecek en güzel manzarasını Perize'nin önüne serdi. Dededen kalma. Sonra sahip olduğu şeylerin övünme lezzetini tatmanın mutluluğunu duydu. Konağın bu kadar güzel manzarası olduğunu bilmiyordum. Bu kez Perize Neylan'ın koluna girip dar patikaya götürdü. Sonra hızla geriye döndürdü ve kendi oturduğu evin manzarasını gösterdi. Balkon pencereleri kapalıydı. Evin dört yanı küçük bir sahil kasabasının dört yönünü uzaktan keyif içinde seyreden manzaraya sahipti. Ege'nin nemli ve sıcak ikliminde bahçenin yaşlı ağaçları davetkar gölgeleriyle serinlik veriyordu. Palmiye yaprakları birer yelpaze gibi sallanıp bu serinliğin zevkini artırıyordu. Evin iki yanına dikilmiş begonviller kırmızılı morlu heveslerle kapı kenarlarını sarmış ve gerideki beyaz duvarı bir tablo canlılığına dönüştürmüştü. Bu güzel ev bir arkadaşımın, açıkçası eşinin, sanırım ona da ailesinden kalma. Verandaya uzanmış begonvillerden küçük bir dal koparıp Neylan'a uzattı.